İyi geceler sayın izleyiciler. Programımıza devam ediyoruz. Serdar Hocam, Akın Hocam ve yine Serdar Hocam'la birlikte.
İnşallah.
Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk.
Evet Akın Hocam.
Video ile başlayabiliriz.
İnşallah.
İnşallah.
İnşallah.
Peki acaba bu kadar farklı büyüklükteki gezegenler içinde dünyamızın büyüklüğü tesadüfen mi belirlenmiştir? Hayır. Yerküre'nin özelliklerini incelediğimizde üzerinde yaşadığımız bu gök cisminin tam olması gerektiği büyüklükte olduğunu görürüz. Amerikalı jeologlar Bress ve Seaver dünyanın bu yönden uygunluğu hakkında şu bilgileri verirler. Olması gerektiği kadardır. Daha küçük olsa yer çekimi çok zayıflayacak ve atmosferi dünyanın etrafında tutamayacaktır. Daha büyük olsaydı bu kez de yer çekimi çok artacak ve bazı zehirli gazları da tutarak atmosferi öldürücü hale getirecekti. Özel bir tasarıma sahiptir. Dünyanın içi, çekirdeğine kadar uzanan çeşitli özelliklerde tabakalardan oluşur. Hareket halindeki bu tabakalar özel bir manyetik alan oluştururlar. Pusulalarla yön tayini yapabilmemizi ya da göç eden kuşların yollarını bulabilmelerini sağlayan da işte bu manyetik alandır. Bunun da ötesinde atmosferin dışına kadar ulaşan bu alan uzaydan gelebilecek olan tehlikelere karşı dünyaya koruma kalkanı olur. Uzayda dolaşan öldürücü kozmik ışınlar ve meteorların çoğu dünyanın etrafındaki bu koruyucu kalkanı geçemezler. Güneş patlamalarıyla dünyaya ulaşan plazma bulutlarının çok büyük bir bölümü de bu manyetik alanla uzaklaştırılır. Geriye kalan çok az bir miktarsa zaten yaşama pek elverişli olmayan kutup bölgelerine doğru yönlendirilir. Bu bölgelerde atmosfere çarpan parçacıklar gökyüzünde muhteşem bir ışık gösterisi sergilerler.
Yani belgeselde de görüldüğü gibi dünyada böyle çok hassas dengeler var. Yani büyüklüğünden tutun işte mamasındaki yapıya, atmosferindeki yapıya kadar çok hassas dengelerle yaratılmış inşallah. Mesela biraz daha küçük olsa işte yer çekimi daha farklı oluyor. Biraz daha büyük olsa işte etrafında toplanacak gazların yapısı değişiyor. Onun haricinde işte mamasındaki yapı nedeniyle pusula tarzı şeyler kullanabiliyoruz. Artı çok enteresan bir şey. Yani mağmasındaki yapıyla dünyanın dışında çok büyük bir kalkan oluşuyor. Yani mağmayla ne alakası var değil mi? Normalde dünyanın dışındaki bir kalkan. Yani o mağmadaki yapıyla oluşan manyetik alan dünyaya gelen gök taşlarını ve benzeri şeyleri koruyor. Zaten Allah da ayette gökyüzünü korunmuş bir tavan kıldık. Onlar ise bunun ayetlerinden yüz çeviriyorlar diyor ayette. Şeytandan Allah'a sığınırım. Yani muhteşem bir mucize var burada. Geçen programda da bahsetmiştik. Yani dünyanın mesela bir dönüşü var ve burada bir sapma var. 2.8 milimlik bir sapma bu. Yani milimetreler düzeyinde bir sapmadan bahsediyoruz ve bu sapmadaki 0.1 milimlik bir değişim bile dünyanın çok kısa süre içerisinde yörüngesinden çıkmasını sağlıyor ve işte eğer birazcık daha içeri girerse yörüngesine göre insanlar kavrulup yanıyor çok kısa süre içerisinde. Veyahut da biraz daha çıkarsa 0.1 milim dışarı çıkarsa da bu sefer insanlar soğuktan ölüyorlar. Yani bu kadar muhteşem bir denge içinde yaşıyoruz ve Allah'ın muhteşem sanatını görüyoruz inşallah.
Maşallah. Her 28 kilometrede bir sapmayı meydana getiriyor. Hakikaten yani yap desen çok acayip yani bir teknoloji kullanılması lazım. Değil mi? Birine desen ki bir çizgi çizeceksin. Bu çizgi her 28 kilometrede bir 2.8 milimetre ya da 3 milimetre sapacak. Bunu ayarlaması çok üstün bir teknolojiyle olabilir ancak. İşte lazer ışığı olacak, bir şey olacak yani böyle değil mi? Ona göre ayarlama yapılacak, ölçüm yapılacak. Bakın koskoca dünya, milyarlarca tonluk belki trilyonlarca tonluk dünya uzayda, uzay boşluğunda her 28 kilometrede bir 2.8-3 milimetre sapma gösteriyor. Hakan Hocam'ın dediği gibi biraz dışına çıksa bunun fırlayıp uzaya gidiyor. Biraz içeri girse güneşe gömülüp kavruluyor.
Maşallah.
Ya bunun hiçbir izahı yok. Ve ayrıca bakın sadece güneşin etrafında dönmüyor dünya. Bütün sistem saati 900 bin kilometre bir hızla hareket ediyoruz şu anda bir de uzay boşluğunda. Yani saatte 900 bin kilometre insanın çıkabildiği en yüksek hız değil mi? Saatte binlerce kilometreyle ölçülebiliyor işte o füzelerin çıkabildiği hızlar değil mi inşallah?
İnşallah.
Çok iyi düşünmek lazım hakikaten. Allah'ın sonsuz gücünü kadrini hakkıyla takdir edebilmek için inşallah. Bilimde bir vesile oluyor. Bilimi yaratan Allah
i̇nşallah.
Olduğu için yani bu i̇nşallah. Yani bir şöyle bir izah da zahiri izahlar oluyor ya işte çekim gücü var tabii. Çekim gücünden dolayı bu böyle oluyor diye. O zaman sen al iki cismi bakalım birbirinin evinde ona hiçbir bağlantı yapmadan aralarında birbirinin etrafında çevir çevirebiliyorsan. Mümkün böyle bir şey. Mümkün değil. Değil mi? Ancak iple bağlayacaksın veya bir şeyle tutturacaksın ki o ayrılmadan birbirinden o etrafında dönebilsin. O da birini sabitlemen lazım. Bir şey yapman lazım.
İnşallah.
Halbuki uzay boşluğunda yani böyle koskoca İnşallah. Dünya, koskoca güneş değil mi? Arada başka gezegenler de var.
İnşallah.
Bu kadar hassas bir şeyle dönüyor ve milyonlarca yıldır en ufak bir sapma göstermiyor.
İnşallah.
Burada yani insanın bunun böyle hani rastlantılarla açıklamaya kalkması çok çirkin bir cüret Allah'a karşı.
İnşallah.
Çok akılsızca, çok vicdansız, çok bilime karşı, her şeye karşı, vicdana karşı bir çirkin cüret olmuş oluyor.
Yani bazı materyalist kafada insanların işte dediği şey söyledim. Eğer evren içinden bir şey sebep gösterirlerse asla kurtulamayacakları bir sebepler zincirine girerler. Yani Allah onları öyle boğar orada. Çünkü neticede bir çekim kuvveti eğer Allah'ın kudreti doğrusu budur. Allah'ın kudretinin tecellisi olarak görmezse yani doğrusu Allah'ın kudretinin tecellisi olmasıdır. Böyle görmezse şimdi o da evren içinde bir yapı onun da bir sebebi olması lazım. Ona da bir başka sebep diyecek. Yani kudrette işte neyim bileyim potansiyelin kuvvette potansiyelin değişimidir der. O da başka bir şeyin değişimidir. O da başka bir şeyin şeklidir falan gibi. İçinden bir türlü kurtulamayacakları bir zincirler silsilesine girerler. Bu çözümsüzdür. Yani bir dünya böyle bir rüyadaki şey gibi, böyle harika bir mekan gibi. Rüyada da, filmlerde de mesela çok düzenli kareler görürüz. Değil mi? O düzenli kareler, o karelerin içindeki yapıların eseri değildir. Onu yapanın eseridir.
İnşallah.
Her şey öyledir inşallah.
Bediüzzaman'ın bununla ilgili bir örneği var. Serdar Hocam söyleyince aklıma geldi. Şimdi onu şeye benzetiyor, bir trene benzetiyor. Yani trenler nasıldır? Lokomotif,
evet, maşallah.
Yani pardon, vagon şeklinde devam eder. En sonunda çeken bir lokomotifi vardır, değil mi? Yani en sonunda onların hepsini çeken ama hiçbir şey tarafından çekilmeyen bir yapısı vardır. Aynen o şekilde, yani o sebepler zincirine bağlasalar bile en sonunda yaratılmamış olan ve varlığı sonsuzdan gelen, gücü sonsuzdan gelen ve sonsuz olan Allah'ın varlığını kabul etmeleri gerekiyor. Ve de bir inşallah ayet de okuyayım inşallah bu inşallah yine konuyla ilgili. Şeytanı Allah'a sanırım. Allah odur ki gökleri dayanak olmaksızın yükseltti. Onları görmektesiniz. Sonra arşa istiva etti ve güneş ile aya boyun eğdirdi. Her biri adı konulmuş bir süreye kadar akıp gitmektedirler. Her işi evirip düzenler, ayetleri birer birer açıklar. Umulur ki Rabbinize kavuşacağınıza kesin bilgiyle inanırsınız. Rad suresi 2. ayette Allah belirtiyor. Güneşi ve ayı boyun eğdirir diyor sizin için.
İnşallah.
İnşallah. Yani şu anda zaten evrende insancıl ilke denen bir yapı olduğunu bilim adamları yakın zamanda keşfetti. Yani her şey, yani bir bakteriden tutun, bir işte bitkiden tutun, bir arı mesela, Einstein'ın söylediği bir şey. Arıları tüm dünyadan alırları çıkartın diyor. Yaşam çok kısa süre içerisinde biter. Güneşe bakıyoruz, aya bakıyoruz. Hepsi insan yaşamına hizmet ediyor. Allah da diyor ki ben size onları boyun eğdirdim diyor, size hizmet etmeleri için. Yani güneşi, ayı emrimize amade kılıyor Allah. Yani bir kısım insanlar da kalkıp Allah'ın verdiği en ufak nimete bile şükretmekten çekinebiliyorlar. Yani çok büyük bir nankörlük oluyor bu.
İnşallah. Ben de bir ayet okuyacağım inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırız. Her nefsin bütün kazandıkları üzerinde gözetici olana mı? Allah'a. Onlar Allah'a ortaklar koştular. De ki bunları adlandırın bakalım. Değil mi? Bir takım şeyleri Allah'a ortak koşuyorlar. Ne oluyor bu mesela? Tesadüfe ortak koşuyorlar. Doğal seleksiyon, mutasyon. Hatta bilimin kendisini ortak Allah'a eş koşuyorlar. Yoksa siz yeryüzünde bilmeyeceği bir şeyi ona haber mi veriyorsunuz? Değil mi? Haşa. Allah her şey Allah'ın yaratmasıyla, Allah'ın kontrolünde. Zaten yaratan Allah inşallah. Yoksa sözün zahirine veya boş ve süslü olanına mı kanıyorsunuz? Hayır, inkar edenlere kendi hileli düzenleri süslü çekici gösterilmiştir. Ve onlar doğru yoldan alıkonulmuşlardır. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur. Değil mi? Sözün zahirine. Mesela işte dünyanın, demin bahsettik, güneşin etrafında dönmesi. Burada diyor ki yer çekimi kuralı vardır diyor. Bir de hesap yapıyor böyle. Şimdi bunun ama burada yani sırf bu hesaplarla, böyle şeylerle bir düzeni açıklamaya yarayan, yani bilim oluşturuyor tabii bu. Bilim böyle bakıyor. Değil mi? Hesaplara dayanıyor. Bir düzen var. Kusursuz bir düzen var hem de. Çünkü bu kadar milimetrik bir rotada milyonlarca yıldır dönüyorsa ve hiç şaşırmıyorsa bunu, biraz şaşırsa, hayat olmayacaksa, kusursuz bir düzen demektir bu. Ve 900 bin kilometrede sistem hareket ediyor. Hem kendi etrafında dönüyor, hem güneşin etrafında dönüyor ve hiç sapmıyor rotasından. Şimdi burada kusursuz bir düzen var. Bunu incelemek bilimi oluşturuyor. Ama insan bilimi de Allah'a eş koşabilir haşa. Onu da yapıyorlar. İşte bilim diyor, bilimden dolayı bu böyle diyor. Değil mi? Burada bir işte diyor, bu rotası buraya esediyor. Demek ki bir çekim kanunu var diyor. Onun kütlesini hesaplıyor, bunu hesaplıyor böyle. Ondan o düzeni ortaya koyuyor. Hakikaten evrenin her tarafında mükemmel bir düzen var. Bu bilimi oluşturuyor. Bilimi Allah'a eş koşuyor ondan sonra. Bilimsel sebeplerden dolayı böyle oluyor diyor. Haşa, yaratıcı yok demeye kalkıyor ondan sonra. Halbuki o Allah'ın yarattığı düzeni incelemekten bilim oluşuyor. Yani onun sanatçısı var zaten. Onun yaratıcısı var o düzenin. Akıl mantık bunu gerektiriyor, değil mi? Bu, yani insan mantığı böyle işler. Bir şey gördüğü zaman, hani örnek veriyoruz, tablo gördüğü zaman bilir ki ressam yapmıştır onu yani. Bunun ressamı vardır. Kalkıp da o tablo kendi kendine oldu veya işte boyalar ne güzel, bilimsel metotlar meydana getirmiş bunu demez ki. Tabii ki boyaları bilimsel metotlarla meydana getiriyorsunuz ama orada bir akıl, onu meydana getiren bir akıl olmuş oluyor. Onu takdir ediyorsunuz.
İnşallah.
İşte o sonsuz akıl sahibi Allah'ın varlığı. Yani orada övülmesi gereken, tesbih edilmesi gereken inşallah.
İnşallah.
Bu da bilimin amacını oluşturuyor işte.
İnşallah.
Yani bilimin bir amacı var. Bilim amaçsız değildir. Bilim yoksa, bilim kendisi yaratıcı olabilir mi? Yani böyle saçma sapan şey olur mu? Delice böyle, değil mi? Bilim öyle demiyor. Ne diyor bilim? Soralım o zaman. Bilim Bey ne diyorsunuz diye. Öyle saçma şey olur mu? Bilimi yaratan Allah zaten. Yani Allah'ın yarattıklarına bakarak biz bilimi oluşturuyor. İnsan baktığı zaman ona diyor ya Allah, şeytandan Allah'a sığınırım. Kur'an'da Allah şöyle buyuruyor. göklerin ve yerin yaratılışı konusunu düşünürler diyor. Ayaktayken, oturduklarında, yan yattıklarında. Yani her durumda. O yarat, işte o düşünme bilimi oluşturuyor. Ondan sonra derler ki diyor, Rabbim sen bunu boşuna yaratmadın. Ya boşuna yaratılmıyor bu haşa, değil mi? Her şeyin bir amacı var. Bunun da bir amacı var biliminde. Allah'ın üstünlüğünü, sonsuz güç sahibi, sonsuz akıl sahibi varlık olduğunu kavramamız için inşallah. Allah bilimi yaratmış, bu düzeni yaratmış. Ona insan bakarak da Allah'a tesbih ediyor. Amaç bu olmuş inşallah. İnşallah.
Zaten şuurlu bilim adamları da özellikle modern fiziğin kurucuları Max Planck, işte Einstein, Paul Dirac, çok sayıda isim verebilirim. Böyle o cahil cühela gibi de konuşmuyorlar. Mesela Paul Dirac'ın bir sözünü söyleyeyim. Allah evreni mükemmel bir matematikle yaratmıştır. Yani çünkü mükemmel matematiksel yapı var hakikaten evrenin içinde. Ve o mükemmel matematiksel yapı da mükemmel bir aklı, mükemmel bir kudreti gösteriyor. Bunların hiçbiri tesadüfen olacak bir şey değil. Tesadüfler şuursuz yapılar ortaya koyar. İnşallah. Ben bir konudan bahsedecektim. Şimdi bu evrende böyle olduğu gibi hücrelerin içinde de muazzam yapılar var. Evrimciler cahil kafalarıyla, o şuursuz kafalarıyla şey diyorlar. İşte tesadüfen hücre oldu diyorlar. Halbuki eş koştukları bütün doğadaki şeyler, zahiri sebepler, bütün sebepler bozmaya yönelik. Çok örneğini verdik. Sıcaklık arttığında bozuluyor. Ona karşı özel ısı şok proteinleri Allah yaratmış. Soğuğa karşı soğuk koruma proteinleri yaratmış Allah. Asit baz dengesinin düzgün ayarlanması için, çünkü önemli, enzimler doğru miktarlarda olması lazım, özel motorlar yaratılmış. İşte demir için öyle. Demir için sayısız protein var. Taşınmasında, saklanmasında, oksitlendiği minerallerden çekilip alınmasında. Bunların her birinde çok sayıda enzim ve protein gerekli. Bir de mesela ağır metaller var. Çok sayıda arsenik, işte civa gibi. Mesela bugün sadece civa üzerinde duracağız. Civada şöyle bir özellik var. Civa zehirliyor. Yani canlıları zehirleyen bir özelliği var. Mesela bir 1950'li yıllarda Japonya'da bir çevre felaketi meydana geliyor. Orada 800 küsür insan ölüyor. Bir fabrikada yayılan civadan dolayı. Neden? Çünkü civanın zehirleme etkisi var. Buna karşı çok özel sistemler var bakterilerde. Neler var? Bir ikiye bakabilir miyiz acaba? Bu yapı şu an bizde yok. Hani evrimciler cahil kafalarıyla diyorlar ya, işte civalar yani işte bakteriler ilkeldir. Halbuki onların o kafaları ilkel. Neden? Gen seviyesinde de değil. Operon deniliyor bunlara. Operon olarak özel sistemleri var bakterilerde. Operon nedir? Organize gen toplulukları. Bir defa bu muazzam bir şey. Niye? Çünkü genler protein kodluyor ama farklı farklı genler ortak bir amaç için bir araya getirilmiş. Birbirinden habersiz varlıklar, şuursuz atomlar nasıl ortak bir amaç için meydana gelsinler? Ve bunlar yan yana da duruyorlar. Mesela civaya karşı nasıl bir sistem var bakteride? Şimdi bakteriyi özel olarak dışarıdan alan ajan moleküller var. Birincisi bu. Bu ajan moleküller alıyorlar. O civada bu bileşik halinde duruyor. İçeri taşıyan başka bir proteine veriyorlar. O protein içeri taşıyor. Daha ilk etapta iki tane protein karşımıza çıktı. Şimdi civa o haliyle, dışarıdan alındığı o haliyle çok zehirli bir madde. Serbest radikaller oluşmasına sebep oluyor. Serbest radikaller de bütün temel yapılara zarar veriyorlar. Proteinleri, DNA'ya, ondan sonra yağlara. Şimdi özel bir madde bunun aktifliğini değiştiriyor. Elektriksel yapısını değiştiriyor. Ondan sonra bu yeni yapısıyla, elektriksel yapısıyla artık gaz halinde olabiliyor civa. Ve hücrenin dışına bırakılıyor. Bakın, kendisi için bir yararı olmayan bir yapıyı dışarıdan aldı. Temizledi, bir tür temizlikten geçirdi kimyasal anlamda. Ve dışarı verdi. Burada ne oldu? Civa çevreye daha az zararlı bir hale getirildi. Yani bakteri mesela burada normalde süper şuursuz bir varlık. Yani zahiren baktığınızda bir şeyi yok. Ama kendisinden çok ayrı bir alem için çok fedakarca bir iş yapıyor. Adeta çevreyi bir nevi temizliyor. Cihan'ı zehirli etkisinden bir nevi kurtarıyor. Başka bir yapıda da mesela organik molekülleri de bulaşabiliyor civa. Oradan da söküyor alıyor. Burada sırf bu için görevli 4 tane protein var. Ama mesela bakteri binbir çeşit ortamla karşı karşıya. Sürekli civaya maruz değil ki. Civaya maruz olmadığı durumda bu proteinlerin üretilmesinin bir anlamı da yok. Sanki bunu bilircesine bakteri bu şartlarda çalıştırmıyor o sistemi. Bu şartlarda o proteinlerden, enzimlerden üretmiyor. Bunun için de özel sırf kontrolü için, bu sistemin kontrolü için 2 tane gen var. Bakın bu çizgiyle gösterilen kısım bakterinin DNA'sını işaret ediyor. Şuradaki 4 tane gen bu işi gerçekleştiren, aktifliğini değiştiren, taşımada görevli, dışarıdan hücrenin dışından civayı alan proteinleri kodlayan genler. Şu ikisi de bu 4 tane genin kontrolünden sorumlu. MERR ve MEROP genleri deniliyor bunları. Nasıl oluyor bu? Özel bir işaret dizisi var. Bakın bu şey de değil. Protein bilgisi de değil. Özel bir işaret dizisi var MEROP'de. Orada bir gen, bir protein bağlanıyor. Bu da önceki gende üretilen bir protein oluyor. Orada onun şifresi var. O şifreden üretilen bir bilgi, bir sonraki bilgi de işaret dizisine gidip kilitliyor orayı. Kilitlediğinde ne oluyor? Böylece bu 4 tane gen üretilmiyor. Mükemmel bir akıl var. Yani hani bir cahil yazar diyor ya, aptal hücre diyor. Halbuki bu hücre kendi haliyle ben aptal evet. değilim ama başkaları aptal diyor. Şimdi burada kilitliyor bu yapıyı. Kilitledikten sonra da çalışmıyor. Ama bakterinin civa ile dolu bir ortama geldiğini düşünelim. O zaman da bu fabrika kilitlenmiş olur ve hiçbir işe yaramaz. Bu tarz bakterilerde ne olur? Ölürler. Evrimleşirler mi? Evrimleşmezler. Bu bakteriler bütün her yapısı olsa dahi kilitli olduğu için tamamen o bakterilerdeki o bilgi de gider. Allah öyle mükemmel bir sistem yaratmış ki burayı kilitleyen sistem civanın içeri gelmesiyle beraber açılıyor. Ona özel bir yapı Allah koymuş. Yani başka bir madde değil. Civa geldiğinde o yapıyı açıyor. Açılmasıyla beraber bu 4 tane genden ilgili görevli proteinler üretiliyor ve sistem çevreye yararlı bir halde çalışıyor. Dolayısıyla o cahil kafaları, yani bu hayat bir mücadele meydanıdır cahil kafaları bakteriler tarafından en küçük, hani o ilkel gördükleri yapı tarafından yalanlanıyor ve ilkel biz değiliz sizsiniz diyorlar inşallah.
Yani burada bakterinin civayı daha az zararlı hale getirmesinin ona bir faydası yok anladım.
Yok, evet. Değil
mi? Yani civayı alıyor dışarıdan, bu zararlı diyor. Ben bunu daha az zararlı hale getireyim diyor. İçeride bir işlem yapıp atmosfere evet. geri bırakıyor.
Evet.
Tabii, böyle bir şey.
Doğada örnek, çok örneği var bunun. Mesela arının o kadar bala ihtiyacı var mı? Yok. Ama ihtiyacının milyon katı fazla balı üretiyor. Niye üretiyor? İnsan yesin diye işte, çok açık. Allah tarafından öyle emredildiği için kendine. Yoksa arının ihtiyacı ne kadar ki? Bir damla bir ihtiyacı var. Yani o ihtiyacının kat kat kat kat üstünde balı üretip depoluyor. Neden insan kullansın diye. Bunun örnekleri çok. Yani bakterilerin böyle bir temizlikte kullanmaları, antibiyotik üretmeleri. Mesela antibiyotikleri insan için üretiyorlar değil mi? Enfeksiyonlarda kullanılıyor. Bunların önemli bir kısmı mikroorganizmalar tarafından üretiliyor.
Evet, inşallah. Şimdi burada bir bakteriye yararı olsa da, yani bir yararı yok, civanın bir yararı tespit edilmemiştir. Yararı olsa da bunu bakteri kendisi yapamaz. Burada 6 tane genden bahsediyoruz. Bu 6 genin de beraber çalışması lazım. Çünkü mesela kontrol kısmı olmazsa sürekli enzim üretileceği için bakteri diğer genlerini üretecek malzeme bulamayacak. Nükleotit bulamayacak, amino asit bulamayacak. Dolayısıyla kaynakların israfına sebep olacak. Ayrıca o genlerin hiçbirini, tek bir harfini dahi tesadüfler yapamazlar. Tek bir protein yapamazlar. Mesela çalıştı ama doğru yerine gönderemezler. Mesela bu proteinler üretilmesiyle beraber doğru yerlerinde de görev alıyorlar. Mesela dışarı yolluyor hücre bunu. Dışarıda vazifesini görüyor. Çünkü civa normalde dışarıda. Oradan sökülüp alınması lazım. Buradaki her aşama bir bütün arz ediyor. Bütün proteinler, bütün kontrol proteinleri, bu 4 protein olmasıyla beraber sistem mantıklı bir şekilde çalışıyor.
Doktor hocam, sen dedin ya şimdi.
Ben onu aslında bir filmle gösterelim. Hocamın söylediği, anlattığı konu çok önemli. Bu organize gen sistemleri. Onu bir üçe alabilir miyiz?
Tabii.
Yine bakterilerde olan bir sistem var. Evet, niye böyle?
Doktor hocam söyledin ya, hani arı kendi ihtiyacından çok daha fazla bal üretiyor diye. Evet. Gerçekten yani normalde işte canlıların, hayvanların gözlemler sonucunda bir şeyler yaptığı düşünecek olursa evrimcilerin mantığıyla, işte diyorlar ya, işte ölçtü baktı arı, en uygun şekli altıgeni buldu. Veyahut da bombardıman böceği baktı, ben nasıl yaparım, şu kimyasalları birleştireyim. Veyahut da bir bitkiyle aynı yapıyı taşıyan hayvanlar oluyor. Mesela kelebek oluyor ama aynı yaprak. İşte o canlının yine yaprağa bakarak kendi üzerine öyle bir sistem oluşturduğunu iddia ediyorlar. Yani böyle düşünebilen, ondan sonra nesilden nesile bunu aktaracak şekilde işlemler yapabilen canlılar olarak gösteriyorlar hayvanları. O zaman arının o balını senelerdir mutlaka birisi alıyor, değil mi? Yani insan mutlaka o balların tamamını alıyor veyahut da bir kısmını alıyor veyahut da başka canlılar da alıyor. Yani bu arılar hiç onu düşünemiyorlar mı o zaman? Yani her şeyi düşünüyorlar. Ya biz bunları bu kadar üretiyoruz ama sürekli alıyorlar ya, bizi niye üretelim, hamallık edelim diyebilecek bir akıllara sahip olması gerekiyor onların mantığına göre. Belli ki Allah hepsini ayrı ayrı ilham ediyor yapacaklarını inşallah.
Şimdi bu organize gen toplulukları hakikaten muazzam bir yaratılış mucizesi maşallah. Burada yine bakterideki bir organize gen topluluğunu göreceğiz. Lac operon deniyor ismine, laktozdan kaynaklanan. Laktoz da sütün içerisinde bulunan bir şeker molekülü. Bu şeker molekülünün şimdi nasıl kullanıldığını bakteriler tarafından ama ihtiyaç halinde. Çünkü normalde buradaki Escherichia coli isimli bakteri burada şekeri kullanıyor, glikozu kullanıyor. Glikoz olmadığı zaman bu yedek bir sistem devreye giriyor. O da laktozu kullanacak. Mesela bu bakteri bağırsaklarınızda yaşıyor insanların. Herkesin bağırsağında var Escherichia coli bakterisi. Normalde şeker varken şekeri kullanıyor ama şekerin olmadığı bir anda o insan süt içmişse, laktozu almışsa yani böyle, laktozu kullanan bir sistem devreye giriyor. Bakın nasıl bir kompleks, mükemmel bir sistem. Bakterinin DNA'sını gördük. Bu baskılayıcı bir protein. Burada gördüğünüz tek tek öğeleri görüyoruz burada. Kopyası çıkartılmış hali. Laktoz molekülü, sütün içinde bulunan bu molekül bu şekilde canlandırılmış burada. Ve bunlar da laktozu parçalayan enzimler. Normalde 3 tanesi var ama 2 tanesini gösteriyor burada. Beta-galaktozidaz enzimi ve permeaz denen başka bir protein. Şimdi Escherichia coli hücresini görüyorsunuz. Bakın DNA'sı var, kendi DNA'sı. Bu DNA'nın üzerinde bir bölge var. Buna işte lac operon, organize gen topluluğu deniyor. Laktozu parçalayacak bir bölge. Şeker olmadığı zaman, normalde daha doğrusu şeker varken, bakın burada gördüğünüz bu protein, buna baskılayıcı protein deniyor. Bu bölgenin üzerine tutunduğu için, bu yan yana duran laktozu parçalayacak enzimlerden yapılmıyor. Bu hücrenin bir kere israf etmesi için bir önlem. Gereksiz yere yapmıyor proteinleri. Sadece ihtiyaç olduğunda yapıyor. Eğer ortamda şeker yoksa ve laktoz varsa, laktoz hücrenin içerisine giriyor bakın gördüğünüz gibi. Bakterinin içerisine. Ve laktoz moleküllerine özel yer yapılmış bu proteinin üzerinde. Oraya geliyor, bağlanıyor. Bağlandığı anda bunu buradan söküp alıyor. Ne oluyor o zaman? O zaman şu oluyor. Kopyayı çıkartacak RNA polimeraz denen bir enzim geliyor. Hemen kopyasını çıkarmaya başlıyor. Ama normalde çıkaramıyor o baskılayıcı protein olduğu için. Bakın derhal kopyası çıkartıldı. Laktozu parçalayacak olan enzimler. Bu kopya protein fabrikasına götürülüyor derhal. Ribozom denen protein fabrikasında hemen gerekli olan protein üretiliyor, enzim. Laktozu parçalayacak olan. Buna beta-galaktozidaz ismi veriliyor. Bakın görüyorsunuz burada. Ne işe yarıyor bu? Laktozu parçalayan bir molekül. Hücrenin kullanabilmesi için. Bir de ikinci bir protein molekülü yapılıyor. Permeaz denen. Onun da ne işe yaradığını birazdan gösterecek. O da hücrenin zarına geliyor. Hücrenin zarına oturuyor. Böylece laktozun içeri girmesini kolaylaştırıyor. Bakın şimdi ne kadar birbirinden farklı yapılar birbirine işe yarayacak şekilde ve yedekte kullanılacak şekilde bir araya getirilmiş. Ve bu sistem yedekte tutuluyor. Özel bir molekülü var bunun. Normalde israf olmasın diye yapılmıyor. Eğer ortamda glikoz yoksa, laktoz varsa 15 dakikada 1000 katına çıkartıyor bu enzimleri. Bu sistem devreye giriyor. Ve hücrenin içine girişini kolaylaştıracak ayrıca bir protein üretiyor. Parçalayacak proteinin dışında. Sırf şu, zaten Allah'ın yarattığının kesin bir delili. Yani insanı iman ettirtir demişti hocamız yani.
İnşallah.
Bunu bilseler yani böyle. Hatta hocamız da şunu da söyledi. Bunu böyle daha iyi, daha iyi anlatacak anlatım tekniği geliştirelim dedi. Yani bunların bir tanesi insanların bu Darwinistlerin, ateistlerin kafasındaki o muğlaklığı, o kemikliği kaldırır. Yani çok net Allah'ın yarattığının ispatı. Yani bu böyle değil mi? Aynı işi yapacak, bir tane parçalayacak bir molekül yapılıyor. Hemen öbürü gidiyor, o da hücrenin içine girişini kolaylaştırıyor. Ne zamana kadar? Şeker bulunana kadar. Şeker geldiği anda ne oluyor biliyor musunuz? Şekerin bulunduğu diğer enzim grubu tarafından hemen bir molekül oluşturuluyor. O molekül de geliyor derhal bu represör baskılayıcı protein var ya, onun bağlanmasını sağlıyor. O da oraya yerleşerek onun yapımını durduruyor derhal. Evet, inşallah. Hemen onun üzerine bu işte permeaz denen giriş kapılarının yapımı azalıyor derhal. Enzimlerin yapımında duruyor ve o yedek sistem hemen yedeğe çekiliyor.
İnşallah. Evet,
bakterilerden evet. Düz ben de bir video göstereyim.
Sen bu konuyla hocam... ilgili bir şey ekleyecektim evet. De. Şimdi bu hücrenin zarı öyle muazzam bir yapı ki normalde çok sayıda maddeyi geçirmiyor. Hatta yani hücreden su geçişi için dahi özel kapılar oluyor bakterilerde. O geçişi ayarlayabilmek için. Şu suyun yapısı H2O diye denilen bir molekül. 2 hidrojen, 1 oksijen. Bu molekül, laktoz molekülü çok geniş ona göre, yani çok büyük. Normalde geçmeyecek yani zardan. Sırf ona özel kapı var. Mesela sadece atoma özgü sadece kapılar oluyor. Atom, tek atoma yönelik. Dolayısıyla o kapın gerçekten de sadece bu moleküle özgü olması lazım. Bu kadar hassas detayı nasıl şey yapsınlar, hücreler akıl etsinler, nasıl üretsinler, ürettikten sonra da oraya nasıl yerleştirsinler. Yani sen bir üretim yaptın, doğru yeri nereden bilirsin? Yani tesadüf bu kadar şuurlu bir iş nasıl yapar, yani nasıl yönlendirir? Yani mesela bir kapı var ama o kapı ortada dur. Yani hücrenin içi o kadar büyük ki bir sürü yerde bulunabilir ama doğru yere konuluyor. Hücrenin zarına yerleştiriliyor. Evet. Hücrenin zarından geçiyor. Şimdi o cahil kafalarıyla mesela diyorlar işte ısı oldu, rüzgar çaktı, bilmem ne oldu, şey oldu, işte kimyasal elementler çıktı. Bak burada yaptığı sadece laktoz iki tane şeker molekülü değil mi? Birleşmesi. O parçayı bölmek. Yani o şeker molekülüne ayırmak. Ayrıldıktan sonra o tek şekeri için ayrı bir sistem var zaten. Yani sadece bu iş için bile, yani o iki şekerin ayrılması için dahi bir organize gen topluluğu kullanıyor. Yani bunlar öyle tesadüfi süreçlerle olacak işler değil. Bunlar tamamen şuurlu işler. Şuur da Allah'ın şuuru. Yani o bütün hücrelerde tecelli eden o şuur Allah'ın şuuru. İnşallah.
Yani bu tabii muazzam bir akıl bu. Yani böyle bilim adamlarının da laboratuvarda yapabilecekleri sistemler değil bunlar. Bir protein üretiyorsunuz, sadece bir molekülü parçalıyor. Yani bu molekülün varlığı bilinmese, siz dünyanın bütün bilim adamlarını toplayın, deyin ki laktozdaki o iki şekeri birbirinden ayıracak bir protein molekülü üretin. Kimse yapamaz bunu. Yani öyle bir protein nasıl bir şey olduğunu hayal bile edemezsiniz. Deneme yanılmayla da bulamazsınız. Ama o yaratılmış, o da yetmiyor. Öyle bir sistem yaratılmış ki onu birçok aynı işte kullanılacak proteinlerin hepsi bir arada duruyor. Niye öyle olsun? DNA'nın farklı yerlerinde olabilirdi. Ama o zaman da kontrol edilemezdi. Kontrol edilmesi için yan yana duruyorlar ki tek bir molekül geldiğinde hepsinin yapımını ya durduruyor, ayrıldığında oradan hepsinin yapımı aynı anda başlıyor. Çünkü üçünün aynı anda var olması lazım. Parçalayacak bir enzim, bir tane daha enzim var hatta onu göstermemişler burada. Üç enzimden oluşuyor bu. O da parçalamaya yarıyor. Bir tane de girişi kolaylaştıran. Bakın hepsi birbirine bağlı. Ne kadar akıl var değil mi? Parçalayacak yetmiyor sadece. Girişinin de arttırılması gerekiyor. Onun için de özel ayrı bir protein hemen gidip zara yerleştiriliyor. İş bittiğinde de onlar çıkartılıyor oradan. Derhal imha ediliyor. İnşallah. Kaldırılıyor sistem.
Bunun çok örneklerini göreceğiz inşallah. Hücrede bütün kimyasal işlemler, istisnasız hepsi kontrol ediliyor. Yani böyle tesadüfi saçma sapan şeylere bırakılmıyor. Yani o kadar fazla işler var ki hücrede. Buna metabolik yollar deniliyor. Bu metabolik yollar her biri çok sayıda enzimin görev aldığı sistemler. Ve bu en ufak iş şimdi. Bakın burada sadece iki tane şey arasında, şeker molekülü arasındaki bir bağ kesilmesi söz konusu. Ondan kat be kat kompleks bir yapı söz konusu. Yani bu şuna benziyor. Şöyle bir tane şey var, karton var. Kartonu bir makinenin içine koyuyorsunuz. Bir robot makine bu. Robot makine bunu kesiyor. Burada yani kartondan öte bir şey var, makine var. Ortada muazzam bir yapı var yani. Evet. Ve böyle bütün işlemler böyle enzimlerce yapılıyor. Ve her bir enzim protein yapısında. Protein de tesadüfen oluşamıyor.
Şimdi Tabii anlatılanları dinleyince insan hayrete düşüyor. Şu masanın ortasına civa elementini getirsek. Efendim, işte şeker elementini getirelim, laktozu getirelim. İşte bunları konuştuk diye söylüyorum. Ondan sonra hep beraber bakalım hangisi civa, hangisi işte şeker elementi, hangisi laktoz. Akıl, şuur sahibi olan insan, yorum yapabilen, analiz yapabilen, seçme kabiliyeti olan, değil mi? Bilgi sahibi olan insan bunu ayırt edemez. Kim bunu ayırt ediyor? Gözle görülmeyen canlılar. Yani bir enzim laktozu gördü mü hemen tanıyor mesela. Bakteri diyoruz. Akıl yok, şuur yok, beyin yok, hiçbir şey yok. Civayı gördü mü bir dakika bu tehlikeli bir element diyor. Yani tehlikeli olduğunu biliyor. Hemen müdahale ediyor. Şimdi bunlar çok olağanüstü olaylar. Yani evrim teorisini savunan kişiler öyle bir hipnoz yapmışlar ki mesela bu olay çok makul geliyor bir kısım insanlara. Evet yani tabii ki bakteri evet civayı gördü mü tanır. Ya nereden tanısın sen tanıyamazsın. Yani ancak uzmanlık gerektirir bu. Yani bilim adamlarını topla. Adı üstünde bilim adamı yani bir hayatın 30-40 senesi zaten değil mi bilim içerisinde geçiyor. Uzmanlık, doçent, yardımcı doçent, şey, profesör oluyor da ancak öyle o da laboratuvar ortamında. Yani uygun şartı sağlarsanız o elementi görünce tanıyor. E peki şimdi bu bakterinin hangi ara bir üniversite veya yardımcı doçentlik yapmış bakteri duydunuz mu siz? Veya profesör olmuş bakteri. Bakın bu mümkün değil ya. Yani bunu görmemek artık körlük olur. Yani gözü kapasanız bile olmaz. Yani gözü kapatmakla olmaz inşallah. Hatta aklıma şey geldi. Üstadım bir lafı var, sözü var. Güneşi diyor üfleyerek söndüremezsiniz diyor. Gündüzü de diyor gözünüzü kapatarak gece yapamazsınız diyor. Gözünü kapayanlar sadece kendilerine gece yaparlar diyor. Ya çok güzel maşallah. Evet, yani bütün iman hakikatlerinin anlatımın bir özeti ve evrimcilerin yaklaşımını, materyalistlerin yaklaşımını çok hikmetli ifade eden bir sözü Bediüzzaman'ın. Yani siz gözünüzü kapatırsanız kendinizi kandırmış olursunuz. Bu gerçekleri değiştiremezsiniz. Evet. Teknoloji doğayı taklit ediyor. Doğru ediyoruz. Biyometrik diye bir şey var. Bilim dalı var. Yusufçuk inceliyor bilim adamları. Hem de bayağı böyle uzun yıllar inceliyorlar. Sonra işte bu evet uçuş tekniğine bakıyorlar. İşte helikopteri yapıyorlar. O da yani Yusufçuk'un yaptığı hareketlerin büyük kısmını yapamıyor yine. Yani yaptı mı tepe taklak olup düşüyor. Mesela ani duruşlar yapıyor. Bir anda hızlanıyor. Ani manevralar yapıyor. Sonra diyoruz ki kim yaptı bu helikopteri diyoruz. İşte insanlar bir araya geldik, toplandık, akıl, işte projeler çizdik, teknoloji kullandık falan. Şimdi ben diyorum ki bu tesadüfen olmuş. Ya kardeşim sen aklını mı yitirdin diyor. Yani ne tesadüf, görmüyor musun? Bak işte enstitüler kurulmuş, savunma sanayi var, askerler var, uzmanlar var, tesadüfen. Biz yaptık bunu diyorlar. E peki Yusufçuk diyoruz o tesadüfen oldu diyorlar. E bu nasıl oluyor? Yani sen örnek aldığın hayvanı bir küçücük canlı. Orijinali yani taklit ettiği şeyi soruyoruz. Bu tesadüf değil. E kendisi o tesadüfen oldu. Nasıl oluyor bu?
Bir de hayvana helikopter böceği ismini takıyorlar. Yani sanki üst helikopterden Yusufçuk görmüş gibi böyle.
Ya bu nasıl bir çelişki peki? Öyle olmaz. Yani her şeyin doğrusunu söyleyeceksiniz. Doğru helikopter tesadüfen olmaz. Bizim böyle bir iddiamız yok. Kimsenin öyle bir iddiası yok. Ama helikopter böceği veya Yusufçuk da tesadüfen olmaz. Bunu da söyleyeceksiniz. Bu çok önemli. Yani bu telkinle gelmeyeceğiz. Yani bu çok çirkin bir oyun. 1,5 asırdır insanları kandırdılar. Bakın tabiatta yeryüzünde nereye bakarsanız bakın Allah'ın yaratma sanatını görüyoruz. Bunu defalarca söylüyoruz. Mesela bunlardan bir tanesi biz dünkü programda Yüce Rabbimizin kamuflaj mucizesine dikkat çekmiştik, göstermiştik izleyicilerimize. Şimdi de internet yayınından denizlerdeki canlılara ait olan kamuflajdan bahsedelim. Doktor hocam da onun evet. Şeyleri var, kaçtı, görüntüleri var. Resimler var doktor hocam, onlar var
tamam,
mı sende?
Resimleri gösteriyorum şimdi.
Evet, çok iyi olur. Daha anlaşılır oluyor şeyde, resimde yakın.
Yani o kamuflaj olayı zaten başlı başına bir mucize yani. O açıklanabilecek yani bir şey değil.
Bunu da taklit ettik. Yani hayvanlardaki bu kamuflaj özelliğini fark ettik. Değil mi? Mesela savaş sanayinde kullandık askerleri. Değil mi? Mesela o alanda, arazide kamufle ettiniz. Yani korudunuz. Düşmanın fark etmesini engelleyecek bir teknoloji bu da. O teknolojiyi yaptık. O tesadüf değil. Biz yaptık. Taklit ettik doğadan. Bu tesadüf. Ya bu çok büyük bir yalan. Hem de çirkin bir yalan. Bunu fark etmek lazım. Bakın mesela şimdi burada ya hangisi canlı, hangisi mercan? Ya fark etmek mümkün değil. Mesela sağ köşede görüyorsunuz. Mercanın renkleri devam ediyor. Herhalde sağ üst köşede o minik pigme deniz atı bunlar. Küçük deniz atları. Bir santim boyunda aşağı yukarı. Onu fark edebiliyorsunuz. Cursor'la gösteri yoktur hocam. Şimdi bakın yani buradaki olağanüstülüğe bakın. Canlı yaşadığı ortama birebir uyumlu. Yani cansız olan mercanın renginin aynısı canlı olan bir mesela deniz atının üzerinde var. Bu mümkün değil normalde tesadüf olsa. Çünkü biri cansız öbürü canlı. Yani ikisi de farklı. Farklı alemlerin, farklı yapılara sahip yapılar bunlar. İkisinin de aynı olması olacak iş değil. Ve hayvan bakın ne kadar güzel kamufle olmuş. Hiç belli değil. İşte hakeza hemen ekranın sol tarafında yine seçmekte çok zorlanıyoruz. Ancak evet cursor'la gösterdiğimizde işte burnu, gözü, hayvanın o S şeklinde kavisi, kuyruğu fark ediliyor. Bakın mesela bu deniz atı diğerinin yaşadığı ortamda değil. O da diğerinin yaşadığı ortamda değil. Çünkü Allah ikisini de yaşaması gereken ortama göre uygun ve uyumlu yaratmış.
İnşallah.
Bunun ispatı bu. Diğer şeyi de geçebiliriz evet, doktor.
Yani Serdar Hocam şunu demek istedi. Mercan da canlı ama öbürü bir hayvan türü olarak. Yani
türleri farklı. Evet, yani evet, biri evet. Hayvan başka bir şey. Yani türleri bambaşka. Evet. Yani birbirleriyle alakaları yok.
Evet.
Ama renkleri aynı. Hem de birebir aynı. Benzeme de değil yani. Evet. Geçiş olarak. Şimdi burada nasıl? Mümkün mü? Biz burada iki tane canlı var. Ya mümkün değil. Ki tabii biraz resim büyük olduğu için biraz daha makulleşmiş ama bakın. Yine mercanın üzerindeki çıkıntılar bile o küçük şeyler canlılar dahi yani bırakın rengini.
Deniz atı mı?
Evet yine deniz atları. Onlar dahi var. Birebir aynı.
Maşallah.
Yani bu kamuflaj mucizesi insanı yani kendini hayran bırakıyor. Yani renkteki o açıklık, kimi yerdeki koyuluklar, biraz daha koyuluk. Birebir aynı. Bunu açık gözle hele hele deniz altında tespit etmek yani teknik olarak mümkün değil. Yani.
Zaten gözleri olmasa zaten anlaşılmıyor.
Mümkün
yani
değil.
Gözde sırf gözden anlaşılmıyor.
O tahminen yani. Evet, dediğin gibi yani gözü hemen yakalayıp oradan tahminen görebiliyoruz.
Bulunduğu ortamın aynısı işte. Bakın burada evet. Değil mi? Gördüğünüz şu sarı tomurcuk yapıları aynen üzerinde de var.
Sarı hocam biraz önce dedin ya hani askerlerde de bu teknoloji kullanılıyor diye. Hı-hı. Şimdi evrimcilerin söylediği şu olmuş oluyor. Yani o dediğin gibi gerçekten zaten imkansız. Bizim bir de kalkıp askerlerin işte mesela suratı yeşile kahverengiye boyuyorlar veyahut da üzerlerine başka işte giysiler giyiyorlar. Onları DNA'larını kodlamalarından bahsediyor evrimciler bir de. Yani hani onu yapması da yetmiyor. DNA'sını öyle bir kodlayacak ki belli bir süre sonra askerler artık böyle suratları yeşil kahverengi olarak doğmaya başlayacak. Yani böyle masaldı yani sadece masalsı bir iddia. Çünkü burada DNA'larında var kendi üzerlerine bunu şey yapmıyorlar işte boyamıyorlar. Ya da başka bir şey yapmıyorlar. Doğdukları anda zaten mercan gibi doğuyor.
Maşallah. Elhamdülillah.
Canlı.
Bakın burada bir kamuflaj mucizesi daha. Yani pembe renkleri görüyorsunuz. Hem açığı var üst kısmında, altta da daha koyulaştığını görüyorsunuz. Bakın aynı birebir. Burada ok olmasa eminim izleyicilerimiz bu göremez. Mümkün değil oku.
Sırf gözden anlaşılıyor zaten.
Çok büyük bir bu yani.
Tabii tabii çok büyük bir. Ya bu hayvan bir santim zaten.
Normalde bu gözükmüyor yani.
Çok
böyle.
Küçük. Ve bakın bir mucize daha var burada. Hayvancağız sanki bulunduğu ortama birebir uyumlu olduğunu biliyormuş gibi.
Çok rahat.
Son derece hareketsiz. Bak kıpırdamıyor. Yani kıpırdamazsa kendini fark ettirmeyeceğini de biliyor. Bu bilgi var. Yani bu evet. Şu anlama geliyor. Nerede, ne zaman ve nasıl davranacağını hayvan biliyor. Bu çok açık. Mesela bu bölgenin dışına çıkmıyor hayvan. Sadece orada yaşıyor. Yani koca okyanus.
kuyruğuyla bağlanmış, bir de böyle sanki oranın bir dalıymış gibi gösteriyor.
Tabii duruş pozisyonu da öyle. Yani aldığı pozisyon da aynı o kıvrıma benziyor. Mercan'ın kıvrımıyla birebir.
Evet,
mesela aklına esip de bu hayvan çıkıp başka bir mercanda, farklı bir mercan bölümünde dolaşmıyor. Sadece uyumlu olduğu yerde duruyor. Bu hayvan nereden biliyor onu?
Ayna yok ortamda değil mi? Daha önce kendini görmedi.
Yani kendini görmemiş, bulunduğu ortamından da haberi yok.
Evet.
Yani renk ayrımı, renk seçmesi, mercanın özelliği, bundan hiçbirinden haberi yok. Hayvanın kendinden haberi yok.
Evet.
Peki nasıl şuurla hareket ediyor?
Maşallah.
İşte Yüce Rabbimizin aklı bu canlılarda tecelli ediyor. Bu canlıların hepsi Allah'ın ilhamıyla yaparlar bunu. Bunun başka açıklaması olmaz. Yani siz bunu rastgelelikle, tesadüfle açıklayamazsınız. Böyle tesadüf olmaz çünkü. Yani bir dil, iki dil, milyonlarca, milyarlarca bu yönde, bu konuda örnek var. Kamuflaj mucizesi bunlardan sadece bir tanesi. Yani Allah'ın varlığını, Allah'ın sonsuz ilmini ve aklını ispat eden, çok açık ve net bir şekilde ortaya koyan delillerden sadece bir tanesi. Başka görüntülerimiz de var doktor hocam, onu da şey yapabilirsin. Evet. Ok olmasa hadi çıkın bakalım işin içinde. Nerede şey deniz atı?
Aynı dikenler aynı yapı değil mi?
Ya bakın şimdi bir önceki deniz atı yaşadığı ortamdaki özelliklerin aynısı var üzerinde. O ama orada yaşıyor. Bakın bu. Bu da deniz atı.
Evet.
Niye yaşadığı ortam? Bakın yani o dikenli gibi görüntüsü, dalları. İşte okla zaten izleyeceğimiz görüyordur. Kuyruğu, işte üst şeyi, gövdesi ve burnu. Yani siz bunu tabii doktor hocam dedi. Büyük resim bunlar.
Evet.
Orijinal ortamında görün. Mümkün değil. Ve bakın kıpırdamadan nasıl duruyor? Önceki programda da yani burada zaten mümkün değil. Konu kapandı.
Burada artık yani, o kadar başvurmamız
lazım. Bu resmi evrimcilere göstermek lazım. Bayağı bunalırlar tahmin ediyorum. Köşe bucak, kaçacak yer ararlar. Hadi bulun buradaki şimdi hayvancağız.
Yani
böyle bir kişi mümkün değil. Açık evet. Gözle bunu bulmak mümkün değil. İşte bu apaçık, ihtişamlı kamuflaj mucizesidir. Yüce Rabbimizin yarattığı, meydana getirdiği. Evet, şimdi evet, şimdi biz sizin
buyurun,
için oklarla işaretledik.
Maşallah.
Oklar olmasa ne olacaktı?
Evet.
Mümkün değil, bulamazdınız. Şimdi bu tesadüfen olacak bir şey mi Allah aşkına?
Şimdi hücre yapıları bambaşka birbirinden. Yani teki oktajemi değil,
tabii.
Bitki hücresi.
Farklı, tabii.
Teki hayvan tabii. Hücresi. Tabii, yani tabii. Bu iki farklı kişiye siz diyorsunuz ki, hiç hayatında birbirini görmemiş iki farklı kişiyi alın, iki ayrı odaya koyun. Siz neyin? Sen bir şey yapacaksın. Sen de bir şey yapacaksın. Sana malzeme olarak kil veriyorum. Sana da işte malzeme olarak buz veriyorum diyorsunuz. Yani bambaşka iki malzeme olsun diye söylüyorum. Bu iki kişi birbirini görmeden bir eser ortaya çıkarıyorlar ve tamamen birbirinin aynısı oluyor. Yani bunun olabileceğini iddia etmekle bunun tesadüfen olabileceğini iddia etmek yani hatta daha da saçma.
Daha saçma
evet.
Tabii.
Mümkün değil yani öyle bir şey.
Bu tek bir aklın tecellisidir.
Evet inşallah.
Yani öyle tesadüflü olmaz. Bu Yüce Rabbimizin aklıdır. Onun ilhamıyla olur. Evet. Şimdi bu da yine deniz altında yaşayan karidesler.
Ya
eminim özellikle şu sağ taraftaki o eflatun gibi renkli olan kısımdaki ok olmasın siz o hayvanı göremezsiniz.
Şeffaf.
Şimdi
yani,
bakın burada olay farklı bir yaratılış mucizesi var.
Evet.
Yani burada kamuflajın farklı bir teknolojisi var. Biz bunu taklit edemedik daha. Bizim aklımız buna ermiyor daha insanoğlunun. Az önce ne dedik? Canlı bulunduğu ortamın rengine uyumlu oluyor veya desenine uyumlu oluyor dedik değil mi? Burada renk de yok, desen de yok. Hayvan burada saydam. Şeffaf yani.
Her yerde kamuflaj.
Hiç, yani hayvanın renk desen derdi yok. Hani saklanayım işte hareketsiz. Bu hareketli olsa da fark etmez. Saydam. Ya bakın o saydam olan canlının ki bak gözde ok var göremiyorsunuz.
Maşallah.
Ok olduğu olmasa. Çünkü diğer tarafı gösteriyor.
Evet.
Ama orada bir canlı var. Ve bu canlının içinde organları var. Sadece hani derisi beyazımsı bir halde değil. O beyaz değil. Organları da saydam ve var. Yani bütün sindirim sistemi, midesi, yemeği her şeyi var. Ağzı, gözü görüyorsunuz zaten işte. Hepsi saydam. Bu nasıl tesadüf? Tesadüfle bu nasıl açıklanır? Burada tesadüf olmaz. Burada mucize var. Burada olağanüstülük var. Burada ihtişam var. Ya bu muhteşem bir şey ya.
Maşallah.
Yani canlı bir şey düşünün ve saydam olsun. Ya mümkün değil bu. Bir de yanına rastgelelik koyun. Tesadüf olsun. Ya nasıl tesadüf bu ya?
muhteşem.
Ya burada olağanüstü bir akıl var, bilgi var. Bakın biz bunu anlamakta güçlük çekiyoruz. Yani aklımızın sınırlarını zorluyor. Saydam canlı mı olur ya? Ama Allah yaratırsa olur. Tesadüfle olmaz. Bakın diğer aşağıdaki karides türleri de öyle. Ok koymasanız mümkün değil. Göremezsiniz, bulamazsınız.
İnşallah.
Hadi bulun. Mümkün değil. Yani birebir aynı. Evet, üstteki canlı işte. Görüyorsunuz. O da bir karides şeyi.
Bu karides.
Yani bitkiden.
Bitkinin üzerinde duruyor.
Evet, iğne karidesi.
Yalnız gölgesini de taklit etmiş yani. Ya Allah, maşallah. Yani şu siyahlar mesela aradaki gölge siyahlıkları temsil ediyor. Yani çok abartı bir durum var maşallah.
Maşallah. Evet.
Maşallah.
Deseni, rengi.
Maşallah.
Şimdi bakın burada çok olağanüstü bir durum daha var. Burada
yengeç.
Tabii yengeç. Bakın sağ taraftaki tam araziye uymuş yani. Taş toprak görüyorsunuz. Ya can, az önce dedik ya taş toprak bak cansız. Yüce Rabbimiz onu o ortamda yaşayacak şekilde yarattığı için taşların ve bakın sadece bir tane taş yok orada. Yüzlerce binlerce taş var orada. Her birinin rengi farklı. Hayvanın renkleri sanki o taş kümeleri onun üzerine gelmiş gibi.
Evet.
Halbuki o taş değil. Hayvanın kabuğu. Fakat birebir uygun.
Maşallah.
Çünkü o taşı da yaratan Allah. O rengi de yaratan Yüce Rabbimiz olan Allah. O yengeci de yaratan Allah. Ve uyumlu yaratandır diyor maşallah. İnşallah. Buyuruyor inşallah. Bakın şu iki çaprazdaki canlıyı birbirinden ayırmak mümkün değil. Hatta birinin diğerinin uzantısı gibi bir hava var yani. Bakın bunlar o kadar çok birbirine benziyor ki aynı ortamda yaşıyorlar. Sanki birbirlerinin böyle bir yarısı gibi bir şey gibi ama ikisi de farklı canlı. Ama ayırt etmek mümkün değil. Renklerini, duruşlarını. Mesela bu da çok büyük bir iman hakikatidir. Estağfurullah hocam geçebilirsin. Çok büyük bir iman hakikatidir. Bakın yine görüyor musunuz? Sol tarafı. Balık türü bu balık.
Evet.
Ya bu kadar uyumlu nasıl olur? Yani nasıl bir tesadüf bu? Ayıp. Yani artık el insaf. Gerçi tabii insafları da yok da. Yani az önce dedik. Bu ortak akıldan gelir. Allah'ın aklı bu. Hem bakın tesadüf olsa şu canlı mesela şurada olurdu. Yeşil olan yerde. Çok da net bir şekilde böyle görünür olurdu. Yaşaması da mümkün olmazdı. Hemen gelir onu onunla beslenen veya ondan daha güçlü canlı gelir onu avlardı. Ama Allah uyumlu yaratandır diyor. Ve örneksiz yaratandır diyor. İşte bunun başka bir örneği yok. Sadece burada görebiliriz. E aşağıdaki canlıyı fark edemezsiniz. Mümkün değil. Balık o da. Bakın o balık bütün ömrünü burada geçiriyor. Bu mekanda geçiriyor. O yüzden bu mekana uyumlu yaratılıyor. Başka bir mekanda yaşamaz. Göremezsiniz o canlıyı. Mesela sağ köşedeki de öyle. Alın buyurun. Yani burada zaten neyin ne olduğu belli değil. Yani anlamayan değil mi? Yani deniz biliminden uzak olan biri buna sadece bir mercan diyebilir veya bir kaya diyebilir deniz altında bir taş diyebilir.
Yani burada olan aynı balık türü 3 ayrı yerde 3 ayrı renkte görünüyor.
Evet.
Bakın burada
evet.
Kırmızı. Burada süngerin yanında sarı. Burada başka bir yerde yine yeşil renkte. Bu balık yani şu görünen.
Göz olmasa cidden anlaşılmıyor.
Evet.
Ya sırf gözden bir canlı.
Ok olmasa anlaşılmıyor. Yani.
Ok mümkün değil tabii.
Gözleri var doğru. Bunlar gözleri evet. Hakikaten. Evet. Bakın evet. Üzerinde. Fakat ok olmasa yani evet. Normal söyleyemez insan evet. Bunu.
Bakın Allah maşallah. Bu canlıları bu özellikleri vererek onları koruyor. Allah'ın koruyan sıfatı tecelli ediyor burada.
Maşallah.
İnşallah.
Ve bakın mesela sakin duruyor, kıpırdamıyor hiç. O canlı hareket ettiği an kendini belli eder. E peki nereden biliyor? Hadi diyelim ki rengini, şusunu, busunu anladı ki mümkün değil. E hareketsiz durması gerektiğini nereden biliyor? Hayvan canlı. E sıkıldım der, biraz hareket edeyim der. E onu da yapmıyor. Yapmayacak. Çünkü Allah ona nasıl davranması gerektiğini haber veriyor. Yüce Rabbimiz habirdir diyor. Habir. Haber verendir diyor. Bu canlıların hepsi haberli. Biliyorlar nasıl yaşamaları, nasıl davranmaları gerektiğini biliyorlar. Çok net. Allah ilham ediyor. Evet şimdi tabii burası evrimcilerin en bunaldığı, görmeye hiç böyle haz etmedikleri, ortaya çıkardığı zaman da hocamızın köşe bucak kaçtıkları fosiller. Elhamdülillah bak bahsettik değil mi? Mesela deniz atlarından bahsettik. Bakın kafası, gözü, gövdesi, gövde sırtındaki çıkıntısı ve o mercanları tutunmak için kullandığı kuyruğu. Ne kadar açık değil mi? Birebir aynı. Fotokopi. Buyurun sağ tarafta da işte görüyorsunuz. Büyütülmüş halde daha net bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi bu bir kere deniz atı fosili. Bakın 7,5 ila 5 milyon yaşındaki deniz atına ait bir fosil. Canlı, hiç değişmemiş, günümüzdeki deniz atlarıyla aynı özelliklere sahip. Nerede evrim? Hani evrimleşmişti canlılar?
Karaya çıkıp at olması gerekiyordu 7,5 milyon.
Çoktan. Yani işte 7,5 milyon yıl fosil. Bilim bu işte, ispat. Değil mi? Bunun yaş tespitlerini de yapmasını biliyorsunuz. Evet. Evrimci bilim adamlarına sesleniyorum. Hadi şimdi deyin ki az önce bize anlattığınız kamuflaj müzesinde gösterdiğiniz deniz atları evrimleşmiştir deyin. De bir görelim. İşte buyurun. Deniz atı bağırıyor, haykırıyor. Ben 7,5 bu hayvan. 7,5 milyon yıldır değişmedim diyor. Yüce Rabbim beni var olduğum ilk günden beri günümüzdeki şu anda benim torunlarımın diyor sahip olduğu özelliklerle yarattı ve hiç değişmedik diyor. Alın ispatı.
Maşallah.
Peki bir tane iki tane mi? Değil. 350 milyon tane fosil kaydı var elimizde. Ve hepsi aynı şeyi söylüyor. Farklı türdeki canlılara ait fosiller. Hepsi diyor ki evrimciler yalan söylüyorsunuz diyor. 1,5 yıldır bütün dünyayı uyuttunuz diyorlar. Hipnoz ettiniz diyorlar.
Altında kaldılar zaten o fosillerin yani artık.
Tabii. Elhamdülillah. Tabii bunu ister kabul edin ister etmeyin. Bu bir gerçek.
Evet.
Yani inananlar bunu canı gönülden, sevgiyle, muhabbetle kabul ediyorlar. Bağırlarına basıyorlar bu gerçeği. Çünkü bu gerçek inananları heyecanlandırıyor. Biz bir fosil gördüğümüzde heyecanlanıyoruz. Çünkü Rabbimizin yaratma sanatı ve delilinin bir ispatını daha görmüş oluyoruz. Ve imanımız bir o kadar daha artıyor. Allah'a olan bağlılığımız bir kat daha artıyor.
İnşallah.
İnşallah. Bakın Fatır suresi 40. ayet. Kovulmuş şeytandan Allah'a sınırım. De ki siz Allah'ın dışında taptığınız ortaklarınızı gördünüz mü? Bana haber verin. Yerden neyi yaratmışlardır? Ya da bir onların göklerde bir ortağı mı var? Yoksa biz onlara bir kitap vermişiz de onlar bundan dolayı apaçık bir belge üzerinde midirler? Hayır. Zulmedenler birbirlerine aldatmadan başkasını vaat etmiyorlar. Bakın Yüce Rabbimiz buyuruyor. Bana haber verin yerden neyi yaratmışlardır? Tesadüfen hiçbir şey olmaz. Her şey yaratılmıştır diyor Yüce Rabbimiz buyuruyor. Ya da onların göklerde bir ortakları mı var? Bir kitap vermişiz de onlar bundan apaçık bir belge apaçık bir belgeniz yok. Kitabınız yok. Belgeniz yok. Tek hak olan kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Tek hak olan kitap. Evrimcilerin iddia ettiği şeylerin hepsi yalan. Bak bu çok net. Ve kitaptan kasıt ilmi bir delil, bir burhan yok. Gösteremezler. Ve ne diyor, ne buyuruyor Yüce Rabbimiz? Hayır, zulmedenler yani Darwinistler, materyalistler, ateistler, Allah'ı inkar edenler birbirlerini aldatmadan başkasını vaat etmiyorlar. Evrimcilerin vaadi budur, aldatmadır. Ve maşallah hocamızın da çok hikmetli kitabı var. Evrim aldatmacısı.
Evet. İnşallah.
Evrim
i̇nşallah.
Bir aldatmacadır inşallah.
İnşallah.
Evet. Kısa bir aradan sonra yine birlikte olacağız inşallah. Evet, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Onur Hocam katıldı.
Merhaba, herkese iyi geceler. Az önce maşallah Allah razı olsun bu kamuflajla alakalı çok güzel bir sohbet oldu. Benim aklımda kısa bir şey var, onu aktarmak istiyorum. Şimdi oradaki canlıların genelde ya mercan veya bitkinin yanında başka bir hayvan vardı. Burada biliyoruz ki her birinin hücre yapısı çok farklı. Mercanlar bütün okyanus tabanının %1'ini oluşturuyor. Ama canlı türü olarak da %90'ını barındırıyor. Böyle bir konusu var. Mercanların çekiciliği ayrı bir konu. Kamuflajda ise o hayvanın mesela deniz atının yüzeyini oluşturan genler, DNA'daki genler apayrı genler dizilime sahip. Mercandaki veya yosundaki gen dizilimi ise apayrı bir dizilim. Yani birbirine çok benzeyen bir sonuç ortaya çıkıyor. Fakat baktığımız zaman genler son derece ayrı. Burada hani geni yaratanın da, ondan çıkan proteini yaratanın da, sonuçta ortaya çıkan bu görüntüyü yaratanın da aynı olduğunu, bir olduğunu, Allah olduğunu inşallah görüyoruz.
Evet, maşallah.
Maşallah.
Çok açık. Yani her yerde bu mesaj var zaten yani böyle. Bu her bakımdan Darwinizmi yerle bir etmesinin tabii asıl şeyinde insanı hayretlere düşüren bir yaratılış mucizesini görüyoruz inşallah.
İnşallah.
video var bu. Evet, geçen Serdar Hocam göstermişti. Bir balığın gözünün altında bakteriler barındığını ve onun etrafı aydınlatmada faydalı olduğunu. Ben onun görüntüsünü buldum şimdi. Ona bakabiliriz.
Simbiyotik yaşam deniliyor buna. Hani ortak bir yaşam. Her iki canlı bundan faydalanıyor. Bu da evrimcilerin açıklayamayacağı bir konu.
Evet. Şimdi şu beyaz bölüm o balığın gözünün altında bir kısım, gözü değil.
O maşallah. Şimdi
karanlık ortamda böyle yeşil bir ışık gösteriyor. Fakat onların içerisi normal canlı bakterilerle dolu. Kese halinde. Maşallah. Ve canlı çok derinlerde olduğu için onun etrafını görmesini sağlıyor bu bakteriler. Ve de hepsi bir arada hareket ederse böyle bir şey ortaya çıkabiliyor. Yani tek başlarına bir anlamı yok normalde.
İşte bakteriler de ondan faydalanıyor. Onlar da orada besleniyorlar.
Evet. Maşallah. Yani Allah ikisini Onur Hocam dediğin gibi birbirine böyle muhtaç olarak yaratmış. İkisi de birbirinden faydalanıyor. Şimdi o bakteriler nasıl onun gözünün altında o şekilde birikebilsin değil mi? Normal tesadüf süreçte böyle bir şey. Yani tesadüf hiçbir şey yapmaz da yani biz hani evrimcilerin söylediği iddia olduğu için hani tesadüfen böyle bir şey olabilir mi diyoruz. Yani sürekli aslında bunu, bu saçmalığı söylemek durumunda kalıyoruz. Yani tesadüfen iki tuğla üst üste bile gelmez. Hani bak yine tuğla şekil verilmiş şeylerden bahsediyoruz. Örnek veriyorum. Tesadüfen iki tuğla üst üste gelmez.
Tesadüfen tuğla olmaz ki.
Tesadüfen işte tuğla o aşamayı geçelim hani evrimcilerin şeyi için. İki tuğla üst üste gelmiyor. Yani siz diyorsunuz ki trilyonlarca bilgi hepsi muazzam bir şekilde birbirine uyumlu bir şekilde evrende oluştu diyorlar. Yani muazzam safsata masası böyle bir pagan yine. Yani binlerce yıl öncesine dayanan işte Sümerlerden, Yunanlılardan gelen öğretilerini almış bilimin İşte hiç gelişmediği, çok geri kaldığı bir dönemde iddia atılmış ortaya bir din. Bunu şu anda halen daha sürdürmenin bir anlamı yok. Bilim gelişti şu anda Allah'ın izniyle. Her şey ortaya çıktı. Canlıların oluşamayacağı, Pasteur hayattan gelir prensibini buldu. Yani hayatın mutlaka ilk başta bir yaratıcının yaratmasıyla olduğu ve ondan sonra devam ettiği bulundu inşallah. Evet. Yani öyle tesadüfen atomlar bir araya geldi de insan yaptı. O atomlardan oluşan insan beyni benim dedi. İşte sevmeye başladı, merhamet etmeye başladı. Yani bu tarz iddialar safsatadan öteye geçemiyor inşallah.
Ya, atom kendisinde bilgi saklanamaz zaten. Hani atomda bilgi olmaz. Dolayısıyla bilginin nerede saklandığını en dibine indiğinizde atom karşınıza çıkıyor. Bir bilgi çıkmıyor sonuçta. Karşımıza atom çıkıyor. %99'u boşluk alan, madde olmayan diyor. Yani madde neyse maddeden yapılmamış diyor ya bilim adamları. Öyle bir şey çıkıyor. Biz bu birkaç gündür bilgiden hani söz ediyoruz. Burada hep Allah'ın tecellisi var. Allah'ın bize bilgisini gösteren vesileleri görüyoruz. Mesela o az önceki izlediğimiz balıkta şimdi o bakterilerin onun gözünde yaşayabilir hale gelmesi için birçok koşulun sürekli var olması lazım. Orada mesela ışık üreten bir bakteri oraya doldurmuş, geçici bir süre aydınlatan bir konu yok orada. Bakteriler orada hep var. Balık yavruyken orada var oluyorlar. Orada ürüyorlar belli bir yere kadar. Üredikten sonra duruyorlar. Balığın rahatsız olmayacağı kadar bir büyüklükte popülasyona ulaşıyorlar. Şimdi bunlar ürerken ne yapıyor? Değil mi? Yiyecek tüketiyorlar. Tükettiği yiyeceklerin atıkları oluyor. Bu atık normalde iltihaptı. Mesela insan vücudunda bakterin üretir. Üretimin atıkları iltihap. Bu da zarar verir. Çünkü dışkıya her zaman zararlı oluyor çevreye karşı. Fakat burada fizyolojisini incelediğimizde o artık bu balığa zarar vermiyor. Balık bu eğer görme organı olmasa yaşayamıyor. Görme olayını nasıl sağlıyor? Bakterilerle sağlıyor.
Evet.
Bakterinin tüm ihtiyaçlarını, beslenmesini, emniyetini, ondan sonra bakterileri diğer başka virüslerden korumasını, her şeyini balık sağlıyor. Balık da bunun karşılığında ne oluyor? Bakterilerin değil mi? O ihtiyacını karşılamadığı karşında görme duyusunu elde etmiş oluyor. Işığını sağlamış oluyor. Şimdi bende moleküler düzeyde yine bir bilgiyi anlatan kısa bir video var. Virüslerle alakalı. Onu gösterebiliriz. Şimdi bu ufak bir yer yapacağız. Mouse'umuz nerede? Burada. Pardon. Şuraya mouse'u iteceğiz. Bunu büyütüyoruz. Basıyoruz. Burada anlatılan konu şey, virüsler. Virüslerin, bakın bir hapşırığın içindeki küçük bir damlacık zerreciğin içerisinde milyonlarca virüs var. İkiye almamız lazım. Şimdi bu virüsler havaya, işte hapşırmada insanların ağzını örtmesinin sebebi dağılmaması için virüslerin. Şimdi bu dağılan virüsler gördüğünüz gibi insana her türlü ağız yoluyla girebiliyorlar. Girdikten sonra insanın vücuduna ilerlemeye devam ediyor. Bu ilerleme neticesinde şimdi virüs dediğimiz birçok aslında canlı mı değil mi tartışmasına da yol açan bir canlılık ibaresi göstermeyen bu canlının canlı insan bedeninde yaptığı tahribat diyelim, hastalık. Bunu nasıl yapıyor? Her anı, yaşamının her adımı bilgi dolu. Şimdi bunlar insanın bir hücresinde, hücre yüzeyindeki virüsün tanıyacağı kilitler. Bunun anahtarı kimde var? Virüste var. Bakın, hücre yüzeyi ile virüs yüzeyi birbirini tanıyacak şekilde yaratılmış. Virüs hücre zarından içeri girmesiyle birlikte yine bir bilgi söz konusu burada. Hücreye giren yabancı bir partikül hücrenin savunması tarafından çevresi sarılıyor. Fakat virüs buna hazırlıklı. Yaklaştıkça çekirdeğe doğru virüs içerisindeki kendisini kopyalayacak bilgiye sahip olan genetik materyali ne yapıyor? Bırakıyor, patlıyor kendisi. Bak, kendisi o sırada ölüyor diyelim, parçalanıyor. Ama amacına ulaşıyor. Yani denizin içinde torpido gönderir gibi. Bu genetik materyal parçaları canlının DNA'sında araya giriyor. DNA'sına ve zaten DNA'daki protein üretme sürecine dahil oluyor. Ve sonuçta ne oluyor? Virüsün kendi istediği proteinlerde üretilmiş oluyor. Yani tam bir ajan gibi. Tam işte burada ayrı bir kamufle taktiği var. Sanki canlının kendi DNA'sıymış gibi gösteriyor virüs kendi DNA'sını. Ve hücre şu an habersiz bir şekilde virüsün istediği proteinleri üretiyor. Bu proteinler hücrenin çekirdeğinin içerisinde tekrar giriyor ve virüs olarak dışarı çıkıyor. Şimdi bunun biraz daha geniş açıdan gösterecek. Bakın, hücrenin içerisinden virüsler çıkıyor. Sonuçta hücrede parçalanıp ölüyor. Vücutta hastalık dediğimiz konu da böyle zaten. Vücuttaki hücreleri ele geçirmesi oluyor virüsün. Bakın, dışarıdan içeri bir virüs giriyor. Ve
hızlandırılmış hali.
Evet, hızlandırılmış hali. Bizim diyor şimdi şöyle bir konu var. Virüsler madem bu kadar şey becerikli, bizim vücudumuzda kaç tane hücremiz var? Tam 100 trilyon tane var. 100 trilyon tane o zaman hücrenin o virüsler tarafından ele geçirilmesi lazım değil mi? Madem bu kadar becerikli virüsler. Evet. Fakat burada duruyoruz. Bakın, virüsün o dış yüzeyindeki kendisini ele veren, az önce hücreyi ele geçirmesine yarayan bilgi burada onun lehine, aleyhine işliyor. Bu sefer vücudun savunma hücreleri onu tanıyor bu bilgiden dolayı. Onu alıp fagositoz yapıyorlar. Yani içine alıp sindiriyorlar, yok ediyorlar. Bu da aynen bu şekilde bizim vücudumuzdaki savunma sistemi. Her tarafta bir bilgi.
Maşallah.
Bizim savunma sistemimiz virüsü tanıyor. Virüs bizim hücremizin içerisindeki bilgiyi tanıyor. Kendisi parçalanırken, yani o kadar sistemi ona elverişli, tam ölmek üzere olana kadar bir dış kılıfı var. O parçalandığında genetik materyal zaten çekirdeğe yaklaşmış oluyor ve çekirdeğin içine giriyor. Orada kendisini ürettiriyor. Her yere apayrı bir ilim, her yere apayrı bir bilgi. Virüs canlı mı cansız mı tartışırken burada karşımızda canlı olan, hakikaten her şeyi de çok iyi bilen bir yaratık çıkıyor karşımızda. Virüs çıkıyor.
Adeta.
Adeta. Evet. Hepsi Allah'ın bize en küçüğünden en büyüğüne, en renksizinden en renklisine, değil mi? Her türlü şekilde bize Allah'ın tecellisini gösteriyor inşallah.
Evet, yani virüsün de özel yaratıldığını, insanın bağışıklık sisteminin de özel yaratıldığını.
Evet, inşallah.
Onları Allah gösteriyor. Yani normalde niye virüs olsun ki? Ama işte hastalık meydana getiriyor. Ama onu aynı zamanda tanıyan bağışıklık sistemindeki silahlar var. O da insanın geninde zaten yaratılmış olarak var en başından itibaren.
Evet.
Dolayısıyla ortak bir aklın, bir olan Allah'ın her şeyi yarattığını gösteriyor.
Maşallah. Bu virüs mesela vücuda girdiğinde eğer o sistem olmamış olsa, yani çünkü evrimciler kademe kademe gelişmeden bahsediyorlar ya, şuradaki mesela hücre olmasa, onu yakalayacak hücre olmasa, o girdiği canlıya hemen zaten yok eder yani onu. Bütün, dediğin gibi Onur Hocam, bütün hücrelerini hemen ele geçirir ve yok eder. Belli ki Allah hepsini ayrı ayrı, Allah bir anda yaratıyor. Yani insanı yaratıyor, virüsü yaratıyor, hastalık veriyor ona. Bir taraftan da insan vücudunda o virüsü yok edecek sistemi de yaratıyor. Evet, yani hepsi maşallah. Bir hikmete binaen yaratılıyor inşallah. Yani evrenci mantıkla bakıldığı zaman zaten hayatta böyle hiçbir şeyin anlamı yok gibi. Yani işte virüs tesadüfen oluşmuş. Ondan sonra oluşmasaydı biz hasta olmayacaktık falan. Yani böyle saçma saçma şey. Yani halbuki inanan mantığıyla bakıldığı zaman, mümin mantığıyla bakıldığı zaman hastalık çok büyük bir nimet. Yani insanın böyle aklını açan, şuurunu açan, ondan sonra daha önce düşünmediği şeyleri düşünmeye başlamasını sağlayan ve ayağının daha yere sağlam basmasını ve Allah'a da daha yakınlaşmasını sağlayan bir şey. Yani o küçücük virüsü Allah evet. sebep kılarak insanın aklının açılmasını sağlıyor. İnşallah. Evet, aslında çok büyük acizlik. Çünkü insan böyle aciz olmadığı zaman, acizliğini görmediği zaman böyle değişik bir şekle girebiliyor yani. Değişik bir psikolojiye girebiliyor. Böyle hayatındaki belirlediği öncelikleri veyahut da işte hayatının amacını çok ufak şeyler üzerine kurmaya başlıyor. Yani tabii ki hepsi makul şeyler olabilir İslam'ın hayrına olduğu sürece. Ama çok ufak hesaplarla böyle Allah'ın ona verdiği 60-70 senelik hayatı ufak hesaplarla geçiriyor. Halbuki o hesapları yaparken böyle Allah bir kanser hastalığı veriyor. Doktora gidip 3 ay ömrüm kaldı deyince o hesapların tamamı değişiyor. İşte çok büyük bir nimet oluyor burada da hastalık. Yani Allah'ın verdiği bir nimettir hastalık. Öyle bir bela tarzı bir şey değildir inşallah.
Evet. Hocamız geleceğe yönelik plan yapma konusunda hani şöyle bir örnek vermişti. İnsanlar 10 yıl sonraya, 20-30 yıl sonrasına en fazla plan yapabiliyorlar. 70-80 yaşına kadar. Ama bundan 200 yıl sonrasına kimse plan yapmıyor demişti hocamız. Yani sonsuzluğa kimse plan yapmayı pek akıl etmiyor, pek düşünmüyor demişti. Halbuki müminin Allah'ın dini vesile üstünlüğü burada. Mümin sonsuzluğa plan yapıyor. Yani bundan daha büyük plan da olmaz Allah'a alem. Çünkü sonsuzluğa artık 20 yıl sonranın hesabı değil, 30 yıl sonranın hesabı değil. Bütün sonsuz hayatı kapsayacak bir plan yapmış oluyor inşallah. Allah'ın dini vesile de planların en güzeli oluyor. Yani en küçük molekülün Allah'ın yarattığını biliyor. Her türlü dengeyi kuranın, her türlü ibretlik hadise yaratanın, yani hastalığı da verenin, zenginliği, malı mülkü de verenin, gerektiğinde alıp eğitenin Allah olduğunu biliyor. Süper konforlu ve rahat bir hayat da yaşıyor o anlamda inşallah. İnşallah. Değil mi? Evet, Akın Hocam.
Şimdi yine bir video var. Mitro Dünya'dan gidiyoruz. Lökositlerin bakterileri yok etmesiyle ilgili biliyor. Şimdi evet. burada bir lökosit görüyoruz. Şu da şu siyah olan da bir bakteri. Şimdi onu yok etmesi gerekiyor. Görevi o. Bakalım nasıl yapıyor.
Bu canlı görüntü değil mi?
Canlı görüntü evet. Orijinal. Şimdi o gözü olmayan, beyni olmayan ve gözle de görülmeyen yani normal çıplak gözle de görülmeyen bir varlığın başka siyah bir lekeyi kovalamasını izliyoruz biz burada. Ve evet. en sonunda içine alarak yok ediyor.
Maşallah.
Yani gerçekten insan yani sadece şunu üzerinde düşündüğü zaman evet. yani Allah'ın izniyle çok derin bir imana sahip olur yani. Sadece şu olay üzerine. Çünkü hani dediğimiz gibi gözü yok, şuur yok, aklı yok, beyni yok. Gözle görülmüyor. Böyle bir teknoloji yok zaten. İnsan oturup böyle bir şey yapmaya kalksa şu anki normal teknolojiyle bile hani yapılabilen bir şey değil.
Değil, yapamaz.
Çok küçücük bir şeyi yakalamaya çalışıyor. Yani onu kendine görev edinmiş. Niye yapsın ki öyle bir şey? Kendi işine gücüne bakar yani.
Evet.
Normal aklı şuuru olsa.
Sanki askeri eğitim almış gibi evet. değil mi? Bak bunu bulduğunda yakala ve yok et gibi. Bir de evet. burada o hareketleri sağlayan proteinler.
Evet.
Her kademesinde ayrı bir protein işliyor. O küçük İnşallah. Siller var mesela. O hareketi gidiş enerjisini sağlıyor. Gidiş motoru oluyor. O şekle girip o ayrı kıvrımlardan çıkması da yine başka proteinlerin hücre içerisindeki hareketleriyle oluşuyor. Bir proteini bir bilim dünyası şu an yapamıyor. Burada yüzlerce protein görevde. Ve dediğin gibi de bir şuurlu, bir gözü aklı olan, bir bilgisi olan askermiş gibi hareket ediyor. Neresinden baksan insan, değil mi? Şu bile inşallah evrimi tamamen ortadan kaldıran, yaratanın Allah olduğunu bize böyle gösteren bir şey inşallah.
İnşallah. Şimdi kuşlardaki estetikle ilgili bir video var. Ona bakalım isterseniz.
Kuşlar uçuş teknikleri, kanatları ve diğer yetenekleriyle hayranlık uyandıran canlılar oldukları gibi vücutlarının üzerindeki estetik süslemelerle de göz alıcı bir güzelliğe sahiplerdir.
Çok sevimler maşallah. Yani kendisini hani evrimcilerin iddia ettiği gibi temel ne beslenmede ne de üremede. Yani evrimciler hep böyle temel bir olaya dayandırmaya çalışıyorlar ya sürekli.
Evet.
Bu konularda hiçbir avantaj sağlamayacak kadar süslüler evet. Maşallah. Bu kadar süslü olmasa da olur yani bu. Evet. Değil mi?
Evet,
beslenmesi, maşallah. Üremesi.
Allah'ın yaratma senesi.
Bir de kuşlar insan kadar çok rengi görmeyen kuşlar da var. Kendi desenini kendisi bizim gördüğümüz güzellikte göremiyor.
Evet.
Maşallah. Evrimcilerin açıklayamadığı bir konu zaten. Kainatın tamamının insana göre yaratılmış olmasını da evrimciler açıklayamıyor. Değil mi? Bütün kainat aslında insana resmediliyor, gösteriliyor.
Evet.
Bunu açıklayamıyor çünkü insanın da sıradan bir hayvanmış gibi nitelendiriyor ya evrimciler. Buradaki şimdi kuşların kendisi yapmadığı gibi, anlamadığı gibi oradaki renkleri bizim kadar detaylı göremeyen kuşlar da var. Bizim kadar maşallah bu kadar büyük bir sanatı keşfedemeyecek kuşlar da var. E o zaman o niye o kadar süsleri bize çekici görüyor ve hatasız
tabii
o kadar güzel?
Tabii kapkaranlık denizlerde yaşayan o balıklar mesela değil mi? Ne kadar evet. Renkli ve güzel. Onların gördüğü bir şey değil o yani. O insana göre yaratılmış inşallah Allah tarafından. Çok süslü ve güzel yaratılmışlar. Kapkaranlık evet. Sularda yaşıyorlar ama.
Hı, maşallah.
Devam edebiliriz de.
Kuşun renk ve desenleri dişi kuşları etkilemek için kullanılır. Bu desenler hiçbir tesadüfle açıklanamayacak birer sanat eseridirler. Desenlerin meydana gelmesi için her tüyün rengi ve deseni teker teker ayarlanmıştır. Sonuçta ortaya bu harika motifler çıkar. Canlının hücrelerinde
maşallah.
Bu deseni oluşturmak için programlanmış özel bir genetik şifre vardır. Hangi tüyün hangi renkte olacağı, tüyün hangi noktasında rengin değişeceği, hangi tonda rengin başlayacağı genlerde tek tek yazılıdır. Kuşkusuz bu muhteşem tasarımın hiçbir noktasında tesadüfe yer yoktur. Hiçbir tesadüf tavus kuşunun tüylerinin üzerindeki bu desenleri çizemez. Nitekim bu nedenlidir ki canlıların kökenini tesadüflerle açıklamaya çalışan evrim teorisinin kurucusu olan Charles Darwin, tavus kuşu tüylerinden hep rahatsız olmuştur. Darwin, arkadaşı Asa Gray'e yazdığı mektupta şu itirafta bulunmuştur. Tavus kuşunun tüylerini görmek beni hasta ediyor.
Geçmişim.
Bu hastalığın bir tedavisi var, değil mi? Ona iman etmek inşallah.
Canlıların yargısız olarak inceleyen bir insan, tavus kuşunun tüylerinden ve diğer kusursuz tasarım örneklerinden rahatsız olmayacaktır. Tüm bunlar da akıl sahibi insanlar için kavranması gereken önemli bir mesaj vardır. Tüm canlıları sonsuz bir bilgi ve güç sahibi olan Yüce Allah yaratmıştır. Her canlı bize onun yaratma sanatının örneklerini gösterir.
Ne bak ya. Elhamdülillah.
(Gülüyor)
Çok sevdim. Cennet kuşu.
Bir Kur'an ayetinde şöyle buyrulur. O Allah ki yaratandır, kusursuzca var edendir, şekil ve suret verendir.
Maşallah.
Ben de bir konuşan kuşları göstereyim o zaman. Madem kuşlardan gidiyoruz.
Tamam.
O renkler, o desen, o kuşun o yaptığı hareketler. Ya bunlar öyle tesadüfen olacak şeyler değil. Yani hepsinde bir ayar, hepsinde bir ilim var. Hepsi DNA'sında kayıtlı. Yani Allah'ın hepsinde yaratma sanatı yani inşallah.
Evet, bir de estetik var. Güzellik var.
Evet.
Konuşan kuşlar.
Teşekkür ederim diyor. Üzgünüm diyor. Seni seviyorum. Maşallah.
Artık ses çıkartıyor maşallah.
Tabii her şeyde Allah'ın yaratmasını görüyoruz inşallah. Kuşlarda, bütün canlılarda ki milyonlarca tür var şu anda yaşayan ama tarih boyunca yaşadığını düşünülen türlerin sayısının %1 olduğu düşünülüyor şu anki yaşayanların. Allah her birinde ayrı bir yaratılış mucizesi sergiliyor inşallah. Nereye baksak
maşallah.
Apayrı bir güzellik var maşallah Allah'ın yaratması.
Bir ayetle bitirelim
isterseniz. İnşallah.
Şeytan Allah'a sınırım. Sizin için hayvanlarda da elbette ibretler vardır. Size onların karınlarındaki fers ile kan arasından, içenlerin boğazından kolaylıkla kayan dupduru bir süt içirmekteyiz. Nahl suresi 66. ayette buyuruyor Allah. Yani hani bazıları diyor biz niye yani işte hayvanlardan, canlılardan niye biz bu detayları öğrenelim diyor. Allah emrettiği için öğreniyoruz. Allah diyor ki onlar da sizin için ibretler vardır diyor. İbret almamız için de bunları öğrenmemiz gerekiyor. Değil mi? Allah'ın izniyle biz de kuşlardaki, böceklerdeki, hatta şu anda da
evet,
kelebek dolaşıyor. Dikkatimi
çekti.
Bütün detayları Allah öğrenmemizi zaten emrediyor. Zaten öyle bir detayı Allah zaten yaratmazdı, Allah'ın doğrusunu bilir. Eğer bizim öğrenmemizde bir hikmet olmasaydı, Allah'ın izniyle biz de öğreneceğiz sürekli, anlatacağız etrafımıza ve imanımızın inşallah artmasına Allah vesile edecek inşallah.
İnşallah.
İnşallah. Evet, o zaman herkese hayırlı geceler diliyoruz inşallah. Yarın saat 22'de tekrar birlikte olmak üzere inşallah. Yarınki kanallar belli miydi? Kaçkar TV ve Kahramanmaraş Aksu TV. Aksu. Kahramanmaraş Aksu TV ve Kaçkar TV'de yayınımızı izleyebilirsiniz. Ayrıca hayrunyahya.tv internet sitemizden de Mavi Karadeniz Radyo'dan yayınımızı izleyebilirsiniz. Saat yarın 22'de inşallah birlikte olmak üzere herkese hayırlı geceler diliyoruz.
Hayırlı geceler.
Hayırlı geceler.